Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra bir Hatıralar programında yine sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel sizlere en derin ve samimi sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, 19. asrın sonlarında ülkemizde yine bir Ermeni meselesi vardı. Ermeni meselesini doğuranlar Ermeniler değil, bu işi suistimal edip memleketten taviz koparmaya çalışan yurt dışındaki bazı nüfuz gruplarıydı. O zamanlar hükümetin başında Sultan Abdülhamit bulunuyordu ve Sultan Abdülhamit bunlarla ciddi bir şekilde mücadele etmiş, yabancı elçilerle, yabancı gazetecilerle konuşarak hadiselerin iç yüzünü anlatmış ve Amerikan gazetelerinde Türkiye lehine haberlerin neşredilmesini temin etmişti. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde yaşayan 1 milyon küsur Ermeni vardı o zamanlar. Bu Ermeniler Hristiyanlığın Yakubi mezhebine mensup, asırlardan beri Anadolu'da yaşayan insanlardı. Çoğu esnaf ve sanatkar, hali vakti yerinde kimselerdi. Osmanlı Devleti'ni bölmek, parçalamak ve halifeliği ortadan kaldırmak isteyen bazı dışarıdaki nüfuz grupları Ermeniler arasında bir takım terör teşkilatları kurdular. Ve yurt dışında terbiye ettikleri, eğittikleri bir takım teröristleri Ermenilerin içine saldılar. Ve böylece Osmanlı hükümeti nezdinde Ermeniler ayaklanmış gibi bir hava vermek istediler. Bu teröristlerin üzerine gidildiği zaman da Ermenilerin zulme maruz kaldığı hususunda Avrupa kamuoyunda propaganda yaptılar. Hatta bir ara İstanbul'da Sultan II. Abdülhamit'e bombalı bir suikast teşebbüsünde bulundular fakat maksatlarına ulaşamadılar. Ne yazıktır ki Tevfik Fikret gibi çok tutulan bir şair bile bu suikast teşebbüsünde bulunanları övmekte ve teşebbüsün akamete uğramasına hayıflanmaktadır. Sultan II. Abdülhamit saltanatının büyük bir bölümünde bu meseleyle uğraştı değerli dinleyiciler. Fakat en ufak bir taviz vermedi. Bir yandan bu Ermeniler arasında faaliyet gösteren terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı sıkı tedbirler aldı. Bir yandan da yabancı gazetecileri Yıldız Sarayı'na çağırıp dünya mefkarını bilgilendirdi. Sultan II. Abdülhamit misafirlerine Ermeniler arasındaki terör teşkilatını isyan ederek Hristiyan aleminin şefkatini kazanmaya ve Türkleri acımasız katiller olarak göstermeye çalıştıklarını anlattı. Ve bu beyanatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Independent gazetesinin Ocak 1893 tarihli nüshasında yayınlandı. Değerli dinleyiciler, hükümdarın bu Ermeni meselesi hakkında yabancıları tenvir etmeye, aydınlatmaya müteveccih faaliyetlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri elçisi Terrell'ı huzuruna kabul etmesi olmuştu. Sultan, Amerikan sefirine yaşanan hadiseleri bütün açıklığıyla izah etti ve bu konuşmaların Amerikan gazetelerinde de neşredilmesini istedi. Amerikan sefiri Terrell, 1897 yılının Kasım ayında Century Magazine dergisinde yayınlanan makalede Sultan II. Abdülhamit'le arasında geçen muhavereyi, konuşmayı ve bu mülakat sırasında yaşamış olduğu hatıraları şöyle anlatmaktadır. 1897 yılının 19 Mart'ında Selamlık Resmi Ailesi'ni seyretmek için Yıldız Sarayı'na gittim. Şimdi yeri gelmişken Selamlık Resmi Ailesi'ni daha önce de bahsettik ama bilmeyen dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Osmanlı padişahları her cuma günü cuma namazını değişik bir camide veya Sultan Abdülhamit için konuşuyorsak Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde kılarlardı. Ve bu camiye gidişleri, orada namazı kılışları, gelişleri bir merasim olurdu. Bu merasimde bando bulunur, ordunun seçkin teşrifat bölükleri bulunur, yabancı sefirler ve davetliler bulunur. Hem Selamlık Resmi Ailesi'ni seyrederler, hem de padişahtan bir isteği, bir şikayeti olanlar bu Selamlık Resmi Ailesi'nde padişah namazı kılıp çıktıktan sonra padişaha bu şikayetlerini veya taleplerini arz ederlerdi. Onun için Osmanlı tarihinde Selamlık Resmi Ailesi çok ehemmiyetli bir merasimdi. Bütün sefirler buna katılır. Amerikan sefiri Farrell da bu Selamlık Resmi Ailesi'ni seyretmek üzere Yıldız Sarayı'na gittim ve hükümdarın namazını kılmasını bekledikten sonra huzura kabul edildim. Padişah caminin bir kısmında Selamlık Resmi Ailesi'ne katılan bazı misafirleri kabul ederdi. Padişah Hazretleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni milletine ne kadar iyi davrandığını uzun uzun anlattı ve söylediklerinin Amerikan amme efkarı yani kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti. Zat-ı şahanelerine bu arzularını İstanbul'daki resmi vazifem bitince yerine getireceğimi söylemiştim. Şimdi bu sözümü tutacağım. Ancak evvela hükümdar hakkında bazı ön bilgiler vermek istiyorum. Diyor. Kim? Amerikan sefiri Terrell. Zat-ı şahaneleri diyor Amerikan sefiri, kendisiyle görüşme fırsatı bulan her Avrupalının muhabbetini kazanmış ve onları derinden etkilemiştir. Dindarlığı bir kenara bırakıldığında bir Asyalıya nazaran Avrupalıya benzer. Şarklı bir hükümdar olmasına rağmen müteveffa Rus imparatoru gibi istibdada mütemayil değildir. Yani müstebit, baskıcı değildir. Bunu Amerikan sefiri söylüyor. Rus imparatorunun sahip olduğu bütün vasıflar Sultan II. Abdülhamit'te fazlasıyla mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğunu ziyaret edenler İstanbul'da yaşayan 52 kişilik bir Amerikan cemaatine rastlarlar. Bu cemaat 2 kişi haricinde tamamen misyonerler ve İncil Cemiyeti azalarından müteşekkildir. Ve bu kişilerden hiçbiri Yıldız Sarayı'na gitme şansını bulamamıştır. Halbuki Yıldız Sarayı'nın kapıları Avrupa'daki sarayların aksine herkese açıktır. Evet, Amerikan seferi Terrell, Sultan II. Abdülhamit'i şöyle tasvir ediyor. 50 yaşlarında, orta boylu, esmer, siyah saçlı, açık alınlı ve ela gözlüdür. Diğer devlet adamlarının aksine, huzuruna kim gelirse gelsin, gayet sade giyinir ve kını çelikten mamul geniş bir kılıcı da kıyafetinin tamamlayıcı unsuru olarak taşır. Hiçbir Avrupalı imparator, Sultan II. Abdülhamit kadar müsamahakar ve muhataplarına karşı iltifatkar değildir. Asaleti o derece barizdir ki, yabancı sefirlerden hiçbirisi kendisine karşı laubali davranamaz. Padişah sarayı ilk ziyaretimde verdiği yemekte, eşimi sağına, beni de soluna oturtmuştu. Gazi Osman Paşa, eski Mısır Hidivi İsmail Paşa ve diğer nazırlar yani bakanlar da sofrada hazır bulunuyorlardı. Malum o zamanlar kaç göç devri olduğu için padişahın hanımları, kızları bu yemeklerde bulunmuyor. Ama yabancı hükümdar ve sefirlerin hanımları yemeğe gelmişse onlar yemeğe iştirak ediyorlar. Terrell şöyle devam ediyor. Sofra takımının zarafetiyle yemek salonunun latif hali tek kelimeyle muhteşemdi. Misafirler arasında sadece Hristiyan olanlar şarap içiyordu. Müslümanlar içki içmezler. Tüm devlet adamları ve nazırlar rütbelerine uygun üniformalarını giymişler, nişanlarını takmışlardı. Şunu bilhassa ifade etmeliyim ki sarayda karşılama merasimi yapmak için gelenlerin haricinde hiçbir asker gözüme çarpmadı. Sultan yemek esnasında İngiliz mebus Sir Smith Barton'ın Ermeni isyanları hakkında hakikate uygun açıklamalar, beyanatlar yapmasından son derece memnun olduğunu söyledi. Ve daha sonra bana dönerek, son zamanlarda Anadolu'da çıkan isyanlar Amerikan gazetelerinde mevzu edilmiyor. Sizden Amerikan amme efkarına hakikatleri bildirmenizi istirham ediyorum dedi. Zat-ı şahaneleri daha sonra Ermeniler hakkında konuşmaya başladı. Anadolu'nun fethi sırasında Moğollar ile İranlıların tecavüzlerine maruz kalan Ermeniler toplu halde Osmanlı'ya hicret ettiler ve şefkatle karşılandılar. Can ve mallarının muhafazası hususunda her şey yapıldı. Osmanlı sultanları sefere çıktıkları zamanlarda ticaret işlerini Hristiyanlara, bilhassa da Ermenilere bırakırlardı. Müslümanlar, bir Allah'a inanan hiç kimseye kötülük yapmadıkları için Hristiyanların dinlerine de katiyen karışmadılar. Ermeniler böylece mal, mülk ve servet edinme imkanı buldular. Osmanlı İmparatorluğu'nda sarraftizam işleri, iltizam bir nevi ihaledir değerli dinleyiciler. Kamu hizmetlerinin yapılmasında ve kamu gelirlerinin topla bu işi yapacak kimse önceden ihaleye benzer bir şekilde müracaat eder hükümete. Güvenilir, emniyetli birisi olduğunu ispatlar, rehin ve ipotek teminat gösterir ve belli bir para yatırdıktan sonra bu iş kendisine verilir. Mesela vergi toplanacak değil mi? Bu iltizam usulüyle verilirdi. Birisi bir beldenin vergisini önceden toplamayı taahhüt eder, teminat yatırır, zamanında toplar ve hükümete teslim eder. Bundan da bir miktar karı olurdu. İşte buna iltizam denirdi. Bu iltizam işleri ekseriya Ermeniler tarafından icra edilirdi. Yine Ermeniler asırlarca kilise manastırlarında ibadet etme imkanını bulmuşlardır ve lüzum gördükçe yeni kiliseler bile açabilmişlerdir. İslamiyet'te diyor, şimdi bunları anlatıyor Sultan Abdülhamit, 4 mukaddes kitap vardır. Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur. Müslümanlıkta sadece bu kitapların dışındaki dine inananlar değil, bu ehli kitap olanlar da himaye edilirler. Kur'an-ı Kerim, Allah'a inananların korunmalarını emrederken, bir Müslümanın Hristiyan olduğu için bir Ermeni'yi katletmesi nasıl mümkün olabilir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu olan Yavuz Sultan Selim, bütün Osmanlı vatandaşlarının Müslüman yapılması halinde devletin gücünün ve kudretinin artacağını düşünmüştü. Ve bunun için de zamanın Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'ye İslamiyet'i bütün Hristiyanların kabul etmesi gerektiğini söyledi. Şeyhülislam bu durum üzerine fetva verdi. Bu talebin caiz olmadığını, aksine kendi halinde yaşayan Hristiyanların himaye edilmelerinin dinin emri olduğunu söyledi. Yavuz Sultan Selim de şeriatın bu hükmüne uyup fikrinden vazgeçmişti, diyor Sultan Abdülhamid. Babam Sultan Abdülmecit Han, askeri manada büyük ehemmiyet taşıyan Baruthane nezaretini Dadyan isminde bir Ermeni'ye emanet etmişti. Dadyan babamın itimadını kazanmış ve bu suretle servet sahibi olmuştu. Babam, biraderim yani daha sonra Sultan 5. Murat olan Şehzade Murat Efendi ve ben Dadyan'ı misafirliğe gider, birkaç gece orada kalırdık. Yine babamın zamanında Oğulyan adında bir Ermeni, Mabeyn Dairesi için her türlü kıyafet ve mücevheratı tedarik etmekle vazifelendirilmişti. Oğulyan da kısa bir müddet zarfında babamın itimadını kazandı ve en has adamlarından birisi oldu. Büyük bir servet edindi. Agop isminde başka bir Ermeni de darphanenin başına getirilmişti ve zengin olmuştu. Harem dairesinin ihtiyacı olan elbiseleri Gümüşgerdan isimli bir Ermeni imal ederdi. Bu Gümüşgerdan halen hayattadır ve pek ziyade varlıklıdır. Ermeni Balyan ailesi asırlardan beri babanın oğula geçerek Osmanlı padişahlarına mimarbaşılık yaptı. Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız, Ihlamur ve Göksu saraylarını, efendim Dolmabahçe Camii'ni, Ortaköy Camii'ni inşa etti. Babam tarafından içine hususi bir kilise yaptırılıp da Dadyan'a ihsan edilen Beşiktaş'taki konakta yine bir Ermeni olan Hariciye Müsteşarı yani Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Artim Paşa ikamet etmektedir. Benim şahsi hazinemi de Mikail Portakalyan idare ediyor ve yanında birçok soydaşını çalıştırıyor. Bu şahısların isimleri ve aldıkları maaşları gösteren bir liste hazırlanıp size verilmesini emredeceğim. Ermeniler gayet iyi muamele görüp bol miktarda mal, mülk ve servet sahibi olmuşlardır. Ancak ne çare ki memleketi harap etmek için kurulan fesat komiteleri onların arasında yaşama imkanı buluyor. Ermeni bir ciltçi size iki güzel albüm hazırlamıştı hatırlarsınız. Bu zat geçen Ağustos'ta İstanbul'da çıkan ayaklanma üzerine Amerika'ya gitmiş. Fakat İngilizce bilmediği için iş bulamayıp geri dönmek istemişti. Ben de kendisinin iyi bir insan olduğunu bildiğimden İstanbul'a dönebilmesi için 1000 frank gönderilmesini emrettim. Hristiyanlar bu yaptıklarıma asla inanmazlar. Sultan II. Abdülhamid Amerikan seferine bu anlattıklarından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Hristiyanların dini sebeplerden dolayı hükümetin zulmüne uğramalarının bahis mevzu bile olmadığını, kilise ve manastırlarda dini vecibelerini yerine getirebildiklerini ve hatta kendi patriklerini, piskoposlarını da kendilerini seçebildiklerini söyledi. Ve sözü çatışmalara, müsaademelere getirdi. Dedi ki, Hristiyan gazetelerinin Osmanlı tebaası ile Hristiyanlar arasında meydana gelen hadiseler hakkında hakikatleri yazmamaları esef vericidir. Bir Müslüman Allah'a iman eden herhangi bir kimseyi dini tercihi yüzünden asla cezalandırmaz. Fakat bir kavmin fertleri aralarında birleşip dinlerini Osmanlı'yı tahrip etmek için kullanırlarsa o zaman iş değişir. Avrupalı Hristiyanlar 1827'deki Rum isyanı sırasında Osmanlı askerini şiddetli davranmak başladılar. Ancak teslim olup çocuk 27 bin Müslümanın Rumlar tarafından kılıçtan geçirilmesine de ses çıkarmadılar. Ben de, diyor Amerikan sefiri Terrell, zat-ı şahanelerine bu sözlerine karşılık olarak, Ermenilerin isyan etmek suretiyle Türkleri intikam almaya sevk edip, Hristiyan aleminin merhamet ve şefkatini üzerlerinde toplamaya, böylece Türkleri merhametsiz, zalim katiller olarak göstermeye çalıştıklarına dair en kıdemli misyonerimiz tarafından gönderilen haberler Amerikan hükümetince Independent gazetesinin Ocak 1893 tarihli nüshasında yayınlatıldı dedim ve ilave ettim. Amerikan hükümeti Anadolu'da meydana gelen tecavüzlerin sadece Müslümanlar tarafından yapılmadığını, Hristiyanların da bu işin içinde olduğunu biliyor ve şark meselesine müdahale etmek istemiyor dedim. Zat-ı Şahaneniz tarafından Ermenilerin katledilmesine dair bir emir verildiğini asla beyan etmedim. Ama karşılıklı müsaademenin, çatışmanın tekrarı halinde Osmanlı Devleti'nin zarar göreceğine inanıyorum. Amerikalı ve İngiliz yazarlar, Müslümanların Âli Cenaplığından sitayişle bahsediyorlar. Hatta mazide, Haçlı seferleri sırasında Kudüs'te kadın, erkek, çocuk, ihtiyar 72 bin kişi teslim oldukları halde, Dük Godefroy tarafından gaddarca kılıçtan geçirilmişlerdi. Daha sonra Kudüs'ü geri alan Selahaddin Eyyubi, hasımlarına karşı son derece insani davrandığı gibi askerlere de fidye vererek kendilerini kurtarma imtiyazını sağlamıştı. Zat-ı Şahaneliğinizin izniyle Şam'a gidip o yüce hükümdarın türbesine girdiğimde Selahaddin Eyyubi'nin göstermiş olduğu şefkat ve merhamet aklıma geldi. Göstermiş olduğu insani mukabeleye şapka çıkardım. Diyor. Amerikan sefiri devam ediyor. Sultan Abdülhamit sohbetin ilerleyen bölümünde Güney Amerika'da getirdiği patates saatinden fevkalade verim alındığını, bu vaziyetten çok memnun olduğunu söyledi. Ve konuşmasına devam etti. En iyi yol birbirimize iyilik etmektir. Hazreti Peygamber Efendimiz, eğer bir adam ayakta duramayacak kadar içki içip sarhoş olsa ve sonra bu hareketinden dolayı pişman olsa affedilir. Fakat kasten bir başkasının kalbini kıran hiç affedilmez buyurmuştur. Sultan II. Abdülhamit huzurunda bulunduğum sırada atlas bir kanepede oturuyordu ve aramızda bulunan mozaik işlemeli masanın üzerindeki sigaralardan içiyordu. Bana ve Münir Paşa'ya altın fincanlarla çay ikram edildi. O da 16. Louis tarzında ve gayet mükemmel bir şekilde tanzim edilmişti. Duvarlara nefis levhalar asılmış, yerlere de ipekten mamül seccadeler ve yekpare motifli desenli halılar serilmişti. Zat-ı Şahaneleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı olmasının yanı sıra 160 milyon Müslümanın da halifesidir. Bu vaziyeti nazar itibari aldığımda, tebaanın hükümdara karşı gösterdiği hürmete, ihtirama pek şaşırmadı. Evet, Amerikan sefiri Terrell devam ediyor. Çok etkilendiği anlaşılıyor padişahtan. Padişah hazretleri Fransızca ve İtalyanca'yı gayet iyi bilir. Ama daima Türkçe konuşur diyor. Yıldız Sarayı'ndaki kütüphane, Avrupalı ve Amerikalı meşhur yazarların kitapları ve Arap edebiyatına ve ilimlere dair birçok telif eserle doludur. Avrupa'nın hiçbir tarafında Zat-ı Şahaneleri'ni Müslüman tebası kadar iyiliksever, Müslümanların tahsil görmüş olanları kadar nazik ve terbiyeli kişilere tesadüf edilmez. Zat-ı Şahaneleri Topkapı Sarayı'na giderek orada saklı bulunan mukaddes emanetleri bütün Müslümanların ziyaretini arz etti. Osmanlı Devleti'nin silah depolarında 1 milyon adet son sistem tüfek bulunmasına rağmen 1 milyon adet daha satın alınmasını ve askerlerin bu modern silahların kullanılmasını öğrenecek tarzda talim edilmelerini emretti. Eğer Sultan II. Abdülhamit'in hakimiyeti altında bulunan 160 milyon Müslüman, Hazreti Peygamber'in bu mukaddes emanetlerini müdafaa için cihada mecbur kalırsa, o zaman bütün dünya onların hakiki şahsiyetlerini görecek diyor Amerikan sefiri Terrell. Evet değerli dinleyiciler, Amerikan sefirinin, bir yabancının, bir diplomatın gözlerinden Sultan II. Abdülhamit. Evet, Amerikan sefiri Avrupa sefirleri gibi peşin hükümlerle dolu olmadığı için Sultan Abdülhamit hakkında hayrankar ifadeler kullanıyor. Sultan Abdülhamit hakikaten 20. asrın, 19. asrın en büyük hükümdarlarından birisidir. Gerek yetişme tarzı, kültürü, ilme verdiği ehemmiyet, gerek memleketi sulh ve sükun içinde yaşatması, gerek memlekette yapmış olduğu nafa eserleri, demir yolları, fabrikalar, mektepler, Sultan Abdülhamit'i iyi bir şekilde anmamızı temin ediyor. Yalnız burada tabii esas dikkati çektiği Amerikan sefirinin Sultan II. Abdülhamit'in diplomatlığıdır. Memleketin maruz kaldığı bazı meseleleri sağa sola bağırıp çağırmakla veya duymamazlıktan gelmekle çözmek mümkün değildir. Bilhassa memleket zaafa düşmüş ise, güçlü bir devlet değilse ve de milletler arası münasebetler çok inkişaf etmişse. İşte Sultan Abdülhamit bunu görmüş ve Ermeni meselesinde dünya kamuoyunun, amme efkarının müspet bir şekilde bilgilendirilmesini birinci yol olarak görmüştür. Yani bu işi yok farz etmek veya bağırıp çağırmak yerine bu yolu seçmiştir. Ve bu yolda başka bir takım tasarrufları da vardır değerli dinleyiciler. Bazı albümler hazırlatmış, dünyanın her tarafına göndermiş, fotoğraflar hazırlatmış. Dünyadaki medeni milletlerin vatandaşlarına yaptıkları işkenceleri gösteren fotoğraf albümleri yayınlatmıştır bütün dünyada. Ve bu şekilde o zamanki Avrupalı güçlü devletlerin Ermenileri kullanarak Osmanlı Devleti üzerinde oynamak istedikleri oyunların pek çoğunu akamete uğratmıştır. Bu bakımdan Sultan Abdülhamit büyük bir diplomattır. Amerikan sefiri de bu diplomasinin esaslarını müşahede etmiş ve hatıralarında bizlere nakletmiş. Thank you. Değerli dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.